Amerikan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan, hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız telefon hattımızda olacak. Kadınların en çok rahatsız olduğu problemlerden biri selülitleri konuşacağız. Selülitin nedenleri ve bitkilerle doğal tedavisi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Bakanın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemiz var. Küresel afetler, savaşlar ve kaynakların yetersizliği. Dünyada yaşanan olumsuzluklar, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Sosyal yardım uygulamaları ise toplumdaki yoksulluğu ve gelir dağılımındaki adaletsizlikleri önlemede, toplumsal huzuru sağlamada önemli bir yer teşkil ediyor. Türkiye'de sosyal politikalar, merkezi ve yerel düzeydeki sosyal yardım uygulamalarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin hocamızla konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim? Hep ben mi seveceğim, ben mi özleyeceğim? Sabahlara kadar seni ben mi düşüneceğim? Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar. Bilmiyor musun ateş düştü evine kadar. Bilmiyor musun ateş düştü yerine yakar. Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar. Bilmiyor musun ateş düştü yerine yakar. gözyaşı dökeceğim. Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim? Söyle daha ne kadar gözyaşı dökeceğim. Yoksa mahşere kadar seni mi bekleyeceğim? Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar. Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar? Düştüğü yeri yakar. Olmaz artık sevgilim, olmaz artık bu kadar. Bilmiyor musun ateş düştüğü yeri yakar.
Sağlıcakla.
Güne bakan sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam bugün inanılmaz bir konuya değinecek sevgili hanımlar. Kulağımızı dört açıp dinleyeceğiz. Çünkü sanıyorum Türkiye'de, bilmiyorum tabii oranını ama yoktur ki ben selülitten muzdaribim diyen. Çünkü o kadar çok hani yeme içme alışkanlıklarımız değişti, sosyal hayatımız değişti, artık eskisi kadar spor yapmıyoruz ve bir dolu belki sebebi var. Bu sebeplere belki çözümler üretecek değerli hocamız bugün. Biz de tabii yine kağıdımızı, kalemimizi elimize alacağız ve not almaya başlayacağız hocam. Çok teşekkür ederiz bu konuyu seçtiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Hocam peki neden en çok hanımların başı dertte bu problemlerle? Beylerin de başı dertte olsun, onların niye olmuyor? Biraz kıskançlık yapayım.
Vallahi kıskanmakta haklısınız kesinlikle. Çünkü birincisi kadınlarda bacak bölgesinde daha fazla yağlanma var. Ve kas dokumuz erkeklere oranla daha az.
Evet.
Bunlara ek olarak bir de bağ dokusu da daha farklı olduğu için erkeklerde biz dezavantajlı duruma geçiyoruz selülit konusunda.
Hmm.
O yüzden aslında hani kadınların neredeyse %80-90'ında selülit var.
Evet, evet, evet. Türkiye'deki pek çok kadında derken aslında yanlış bir cümle kullanmamışım hocam. Siz direkt bilimsel veri olarak açıkladınız.
Kesinlikle.
Nedir peki hocam selülit? Biraz detaylarını anlatmanızı rica edebilir miyiz? Neden oluşur?
Tabii ki. Selülit aslında bu ciltteki yağ hücrelerinin bu derinin daha böyle üst katmanlarının altında normalden fazla oranda birikmesiyle böyle portakal kabuğuna benzeyen cilt yüzeyinde düzensiz inişler, çıkışlar, hani böyle çukurlar ve yumrular ile tarif edilen bir görüntüdür aslında. Burada ne oluyor? Birazcık hormonal etkiler de var. Mesela östrojen seviyesi düştükçe yağ hücreleri büyüyor. Hı hı. Öyle olunca mesela menopoz dönemindeki kadınlarda daha fazla selülitte görülebiliyor.
Hı.
Ama bu gençlerde görülmüyor anlamına gelmiyor. Gençlerde de var. Hatta çocuklarda bile bazen görebiliyoruz. Çok eğer işte genetik faktörleri, düzensiz beslenmesi var ise. Yani bir sürü şey aslında bir araya geliyor ve bu yağ birikimlerini bir görünür hale getiriyor. O yüzden de biz bu selülit durumuyla karşılaşıyoruz. Bir de bağ dokusu zayıflıyor, yaşla da biraz daha zayıflıyor. Öyle olunca hani sanki bu işte yağ hücrelerinin görünümü cilt üzerinden daha belirgin hale geliyor. Ciltte işte elastik değilse, birazcık inceldiyse, sarktıysa bu sefer seliller iyice ortaya çıkıyor.
O zaman kilolu hanımlarda ya da kilolu genç kızlarımızda kilolu olmayanlara göre daha çok görünebiliyor diye bir tespit yapabilir miyiz?
Tabii ki, tabii ki. Ama hani bazı kişiler vardır ki çok zayıftır ve aslında
onlarda da mı
fittir. Ama onlarda da olabilir selülit. Çünkü aslında işte genetik faktörler, çünkü kişinin metabolizma hızını, işte yağın deri altında nasıl dağılacağını, dolaşım düzeylerini etkileyebiliyor. Bunlar da selülit gelişme ihtimalini doğrudan artırabiliyor. Ama genel olarak bakacak olursak fazla yağ olan kişilerde selülit biraz daha belirgin olur. Daha yaygın görülür diye söyleyebiliriz.
Evet, yani gençken ya da çocukken selülit problemimiz yoksa, hani bir yaş sınırından bahsedersek, tam menopoz dönemine mi denk gelir selülit denmeye başlama?
Menopoza yaklaştıkça diye söyleyebiliriz. Çünkü 30'lar, 40'lardan sonra aslında biz yavaş yavaş cildimiz zaten bir yaşlanmaya başlıyor. Bağ dokusu zayıflıyor. Cilt yaşlandıkça cildin elastikiyeti azalıyor ve inceliyor. İncelince o alttaki yağlar daha belirgin hale geçiyor. Aslında evet. Bunlar nedeniyle biz daha çok seliliti görüyoruz. Bir taraftan da işte kilo alıyoruz, kilo veriyoruz. Sağlıksız besleniyoruz, çocukken veya gençken olduğumuz kadar hareket etmiyoruz. Hareketsiz yaşam en büyük faktörlerinden bir tanesi. Karbonhidrat, şeker tüketimimiz bizim çok fazla olabiliyor veya yoğun tuz kullanabiliyoruz. İşte bütün bunlar, hele işte sigara, alkol gibi şeyler de varsa, yoğun bir şekilde bu selülit oluşumunu artırabiliyor veya belirginleştirebiliyor.
Evet, en çok
selülitin görünümünü.
Evet hocam, en çok bacaklarda olduğunu biliyorum ama vücudun farklı bölgelerinde de oluşabiliyor değil mi? Yalnız bacaklar değil.
Tabii ki, tabii ki farklı bölgelerde de olabiliyor. Aslında o kişinin biraz yağ dağılımıyla ilgili. Hani bazı kişilerin, işte bazı kadınlarda kollarda daha böyle belirgin bir halde olabiliyor, bacakları daha ince olabiliyor. Hani bu kişinin genetik özelliklerine göre değişiyor ama genellikle bacaklar, kalça kısımlarında daha fazla gözleniyor.
Evet. Karın bölgesinde de hani o yağlanma bazı hanımlarda çoğunlukla karın bölgesinde olur. Bir de çocuk dünyaya getirdilerse eğer, sezaryen evet. oldularsa örneğin ameliyat olarak, o karın bölgesinin yağlanması da selülite yol açar mı?
O bölgelerde de görünebilir selülit tabii ki.
Yani o ameliyata bağlı ya da çocuk dünyaya getirmeye bağlı da olur mu acaba diye de merak ettim. Muhtemelen dinleyicilerimizden çocuktan sonra vücudunda değişiklikler olduğunu düşünenler vardır. Hani acaba selülit de onu etkiler mi ya da buna bağlı olarak ortaya çıkar mı acaba?
Şöyle, selülitin nedenlerinin içinde hormonal değişiklikler zaten var. Evet. Ve gebelik kesinlikle ciddi şekilde hormonlarımızda farklı oynamalara sebep oluyor. Ve bir taraftan da çok kilo alıyoruz gebelik sırasında. Evet. O kilo alımı, sonra kilonun kaybı, o zaman o bölgede bir de gebelik geçirilen yaşa da bağlı olarak cildin elastikiyeti de azaldığı için o zaman selülit görünümü son derece yoğun olabiliyor.
Evet. Şimdi selülitin ne olduğunu tam olarak anladıktan sonra gelelim en can alıcı noktaya değerli hocam. Selülitin tedavisinde bitkilerden faydalanabilir miyiz?
Şöyle, aslında selülitin tedavisinde ister bitki, ister farklı ürünler olsun, yani tamamen selülit tedavi edilebilir mi? Ben çok emin değilim. Ama görünümü azaltılabilir. Daha fazla oluşması azaltılabilir. Bunlar için de mutlaka ve mutlaka aslında işte yaşam tarzını değiştirmek lazım. Egzersiz yapılıyor olması lazım. İşte tuz ve şeker kullanımının azaltılması lazım. Sigara, alkol, bunların azaltılması lazım. Ama bunların yanında bu selülit görünümünü azaltmak amacıyla kullanılan çeşitli bitkisel ürünler var. Ve çoğunlukla uçucu yağlar kullanılıyor. Bu uçucu yağlar işte masaj yoluyla. Çünkü bir taraftan eğer bu selülit olan bölgelerde dolaşımı hızlandırırsanız selülitlerin oluşumunda, yenilerinin oluşumunda veya bu selülitlere sebep olan yağların atılımına destek olabilirsiniz. Bu yüzden de zaten çoğu yağ masajla birlikte uygulanıyor. Bunların başında greyfurt uçucu yağı geliyor. Mesela bu narenciye meyvelerinden olan yağlar bu amaçla çok kullanılıyor. Greyfurt uçucu yağı greyfurt kabuklarından mekanik olarak elde edilen bir yağdır.
Hocam çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Beyin anlatılırken hep şöyle derler. İşte mesela beyin cevize benzer, ceviz yerseniz beyniniz gelişir gibi bir cümle. Şimdi aklıma şu geldi. Hani hep derler ya, bu selülit için portakal kabuğu görünümü, greyfurt kabuğu evet. görünümü, sanki onu hisseder gibi oldum. Acaba o öyle bir bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum. Biraz tabii farklı bir bağlantı şekli gibi görünmekle evet. birlikte.
Hani bilimsel olmamakla evet, birlikte evet. tabii ki ama bilimsel bir bağlantı olduğunu evet. söyleyemeyiz onun. Greyfurt kabuklarından elde edilen yağ diye de özellikle belirtiyorum. Çünkü narenciyelerin aslında yapraklarından, çiçeklerinden de yağ elde edilebiliyor. Tüketirken veya işte satın alırken hani hangi neresinden elde edilmiş üzerinde onun açıklamasını mutlaka okumak gerekmekte. Mesela bu greyfurt yağını işte 5 damla greyfurt yağını 50 mililitre gibi böyle fındık yağı olabilir, tatlı badem yağı olabilir, jojoba yağı veya Hindistan cevizi yağı içinde seyreltip hani günde 2 kez bu bölgelere, selülitli bölgelere masaj yapılarak uygulanabilir.
Yine ama, çocuklarda değişim olur mu? Ben hemen onu da sorayım.
Yok, bazı çocuklarda uygulanması uygun değil.
Gençlerimizde peki 15-16 evet. yaş civarı?
O gençler bunu kullanabilirler ama doğrudan solumamaları gerekir. Ve bu yağ fototoksik etkilidir. Bu narenciye meyvelerinden elde edilen yağlar fototoksiktir.
O ne yani, demek hocam? Biraz daha detaylı anlatır mısınız?
Cildi güneş ışığını hassaslaştırır. Bu yüzden mesela greyfurt yağında 12 saat süreyle güneş ışığı ile temastan kaçınılması lazım.
Bu hani tabii uyguladıktan sonra büyükler için de geçer. Yani sadece tabii gençler ki. İçin değil tabii değil ki. Mi? Bizler de kullanmak tabii. istediğimizde 12 saat boyunca güneşe çıkmamamız gerekiyor.
Evet, evet. Limon kabuğu ve mandalina kabuğu uçucu yağı da benzer şekilde kullanılabilir. Ama limon kabuğu yağını biraz daha seyreltmek lazım. Hani şimdi
daha yoğun.
O biraz daha yoğun. Greyfurt'ta ne demiştik? 5 damla yağ
50 mililitrenin içine
de seyreltilebilir demiştik. Limon kabuğunda 100 mililitre fındık yağı veya Hindistan cevizi yağı içinde 5 damla kullanabiliriz. Evet. Hani o şekilde seyrelterek evet, evet. kullanılabilir. Mandalina kabuğu uçucu yağı ise biraz daha masum diğerlerine göre. Yani 1-2 damla mandalina kabuğu uçucu yağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve benzeri başka bir yağ içinde yine seyreltilerek masajla uygulanabilir. Ama bu yağların hiçbirini yetişkinler de çocuklar da doğrudan solumamaları gerekir. Bunun unutulmaması lazım ve her türlü aslında bu uçucu yağlarda da sabit yağlarda da özellikle böyle selülitli bölgeler gibi büyük bölgelerde uygulama yapılacağı için öncesinde şu bileğin içinde evet, küçük bir bölgede mutlaka hocam. Denemek evet. gerekir. Evet. Çünkü alerjilere sebep olabilir.
Evet, alerjik bünyeler için dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam bu işte uygulamayı yaptık hani solunum olmasın diyorsunuz. O zaman o uygulamayı yaptıktan sonra o bölgeyi böyle bir bezle sarmak fayda sağlar mı? Ya da tam tersi bu sefer de yağın etkisini mi azaltır? Sadece şu anda kendi kendime düşünerek sorduğum bir soru.
Yani sarmak çok anlamlı olmaz. Hı-hı. Bazı yağlarda bu tip uygulamalar var. İşte masajla uygulandıktan sonra böyle streç gibi bir streç film gibi bir şeyle sarıp işte bekleme gibi, ama narenciye yağlarında böyle bir uygulamayı ben görmedim.
Peki soluma kısmında, çünkü soluma güzel de kokuyordur kısmında, diye düşünüyorum. Hani o kokuya maruz kalırız, nasıl önleyeceğiz?
Şöyle uygun havalandırılmış bir ortamda eğer bunu yaparsanız hani doğrudan
solumamış oluruz.
Zaten hani birkaç damlayı farklı bir yağ içinde seyrelterek kullanacaksınız. Ama hani satın alınan o uçucu yağı en azından burnumuza götürüp koklamamak lazım. Onu hatırlamamız yeterli burada.
Evet. Belki kullandığımız maskeler, COVID için kullandığımız maskeler fayda sağlayabilir şimdi o geldi aklıma.
Olabilir. Eğer evde kendi kendinize yapmıyorsanız yine onlar da anlamlı olabilir. Evet. Onun dışında uçucu yağlardan kafur uçucu yağının da bu tip bir etkisi var. Bu kafur uçucu yağı derken kafur ağacının yapraklarından elde edilen bir uçucu yağdır. Ama piyasada odun kısımlarından elde edilen kafur odunu uçucu yağı olabilir veya beyaz kafur uçucu yağı olabilir. Onlarla karıştırılmaması lazım.
Onlar olmayacak.
Onlar değil. Burada kullanılması gereken kafur ağacının yapraklarından bu distilasyon, damıtma yoluyla elde edilen uçucu yağın kullanılması lazım. Burada da yine 5-10 damla kadar uçucu yağ, işte 100 mililitre bu biraz önce saydığım badem yağı vesaire gibi taşıyıcı yağların içinde masaj yoluyla uygulanabilir. Aslında şuradan belki dinleyenler fark edebilirler. Hani bu yağ renksiz bir yağdır. Ama piyasada işte kahverengi olanı vardır. Kahverengi, sarı, mavi olanlar vardır. Onlar aslında bu odunlu kısımlarının damıtılması sırasında ortaya çıkan yağlar. Onları kullanmayacaklar. Evet. Renksiz olan yapraktan elde edilen yağı kullanmaları gerekir.
Evet, bunları doğrudan nereden temin edebilirler hocam? Hep soruyorum ama yinelemenizi rica edeyim. Eczanelerden mi almak gerekir?
Eczanelerde bulunabilir. Eczanelerde eğer eczanede yoksa işte artık ülkemizde son derece yaygınlaşan böyle tıbbi bitkileri yetiştiren bir takım çiftliklerde bu tip şeyler de üretiliyor. Yağlar, hidrozoller de üretiliyor. Oralardan edinebilirler. Zaten onlarla bağlantıya geçtiklerinde işte bunlar acaba hangi bitkiden elde edilmiştir? İşte üzerinde nasıl analizler yapılmıştır? Onlarla ilgili bilgileri de
detaylı sorabilirler.
Detaylı bir şekilde sorulabilir.
Evet.
Hidrosol dedim. Aslında yine bu hidrosoller de bu şekilde kullanılanları var. Hidrosol derken daha önceki programlarda bahsetmiştik ama işte aromatik su veya hidrolat dediğimiz ürünler bunlar. Bunlar da uçucu yağların bu distilasyonla, yani damıtmayla elde edilmesi sırasında bu yağın altında veya üstünde kalan sudur. Bunlardan yine limon kabuğu hidrosolü bu şekilde kullanılabilir. Böyle sprey şeklinde ilgili bölgeye püskürtülebilir. Onun dışında tıbbi ada çayı hidrosolü kullanılabilir. Tıbbi ada çayı diye hani özellikle söylüyorum çünkü ada çayının birçok türü var. Ülkemizde de farklı farklı türleri yetişiyor. O yüzden kayıtlı olan, farmakopelerde kayıtlı olan tıbbi ada çayı dediğimiz türden yağ elde edilirken kazanılan sunun bu şekilde kullanılması lazım.
Hocam buyurun, devam edecektiniz galiba, sözünüzü kestim.
Sabit yağlar da var ama zaman yönünden
zamanımız var hocam, bir zamanımız var, lütfen devam edelim. Sadece şunu çok merak ettiğim için sormak istiyorum şimdi. Hani belki bu tıbbi bitkilere doğrudan ulaşamayan dinleyicilerimiz olabilir, hani biz burada ulaşamayız bulunduğumuz şehirde diye düşünülebilir. Tabii internet üzerinden ya da telefonla ulaşabilirler muhakkak, ama evde kendi kendilerine yapabilecekleri uygulama açısından bu bitkileri kullanabilecekleri, mesela greyfurt, işte kış mevsimindeyiz şu an, o greyfurtun hani yağını belki ulaşamadı ama greyfurtun kendisiyle bir işlem yapabilir mi evde örneğin?
Greyfurt'un kendisiyle
ya da kabuğuyla yani daha biraz doğrusu.
Şöyle biraz zorlu olur eğer doğrudan uygular ise, çünkü bu narenciye meyvelerinin kabuklarındadır dedim bu yağlar. Hı hı. O kabuklardaki böyle minik minik damlalar şeklinde bir cepler bulunur, onların içindedir. Şimdi onu doğrudan uygularsa tahriş olabilir cildi, hı, zarar görebilir. Çünkü seyrelterek kullanılması lazım. Evet. O yüzden birazcık belki
tehlikeli olabilir.
Zorlu olabilir. Evet, evet, zorlu
tamam.
Olabilir.
Onu sormak istedim hocam. Çünkü hani biz biraz evde kendi kendimize hazırlayalım mı, daha kolay olduğunu ve hani hemen hazırlar, hemen uygularız, işimizi kolaylaştırırız gibi düşünebiliriz. Ama siz çok tabii ince eleyip sık dokuyarak bu bilgileri dinleyicilerimize ulaştırıyorsunuz. Benim söylediğim bu tür bir durumla karşı karşıya kalırlarsa hani yapıp yapmamaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olsunlar diye özellikle sormak istedim.
Tamam. Sabit yağlardan da aslında kullanılabilir. Şimdi bir taraftan sizin söylediğinizi de düşünüyorum. Acaba evde hazırlanabilen sabit yağ var mıdır diye. Ama şimdi selülitte etkili olan mesela kayısı çekirdeği yağı var. Ama kayısı çekirdeği yağı da bu soğuk sıkım yoluyla elde edilen, kayısı çekirdeklerinden soğuk sıkım yoluyla elde edilen bir yağ. Hı hı. Hani bunu piyasadaki herhangi bir bebe yağıyla karıştırarak haftada bir masajla aslında uygulayabilirler. Hı. Hani çoğunlukla güvenli kabul edilir bu kayısı çekirdeği yağı, ama bazı kişilerde alerjiye sebep olabilir. Yine bu sabit yağlarda da yine öncesinde küçük bir bölgede denenmesi gerekir.
Ama haftada bir dediniz mesela, diğerleri evet, günde iki kere rahatlıkla evet, kullanabilirken ona bayağı bir süre verdiniz iki kullanım arasında. Sanırım evet, onun da önemi var.
Evet, evet. Yine de uygulama sonrasında eğer bir kaşıntı, şişlik, kızarıklık gibi reaksiyonlar görürlerse hemen bir hekime başvurmaları gerekir.
Başka neler var hocam? Hani yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama örneğin kafeinin bir rolü var mıdır selülitin tedavisinde ya da oluşumunda, bilmiyorum, birbirini evet, dengeler mi?
Kafein şöyle, hani selülit yapar mı, selülitte iyi midir, çok karışıyor aslında. Evet. Çünkü çok fazla şey duyuyoruz kafeinle ilgili. Hani biliyorsunuz kafein çayda, kahvede, kolada, işte enerji içeceklerinde bulunan bir bileşik. Ve kafein aslında yağın parçalanmasında, bu yağ hücrelerinde yağın parçalanmasında rol oynayan bir bileşik. Ama yağ parçalanıyor, dolaşıma geçiyor. Ondan sonra ne oluyor? Eğer siz herhangi bir işte egzersizle bir şekilde bu yağı yakmazsanız, o dolaşımdaki yağı yakmazsanız ne oluyor? Orada o hücreden çıkıyor, başka bir yağ hücresine gidip tekrar depolanıyor. Hmm. Yani tek başına bir anlamı olmuyor. Ama siz bir taraftan işte diyetinize dikkat edip bir taraftan egzersiz yaparken bir taraftan da kafein tüketiyorsanız, onun da ölçüsü çok önemli. O zaman faydası olabilir. Ölçüsü çok önemli dedim. Neden? Çünkü kafein bir taraftan idrar atımını artıran bir madde, diüretik bir madde. Eğer çok fazla miktarda kafein tüketirseniz bu sefer dehidratasyona sebep olur. Yani bir susuz kalırsınız. Aslında selülitin oluşma sebeplerinden bir tanesi olarak değerlendirilir. Hmm. Hani susuz kalma, az miktarda su tüketme, bu da selülite sebep olabilir.
Evet, bu kafeini mesela Türk kahvesinden aldığımız kafeini, normal bir granül kahveden aldığımız kafein ya da işte çaydan, bu kafein miktarları da önemli mi? Örneğin 5 bardak çay içeriz ama 1 bardak Türk kahvesi içeriz, 1 fincan Türk kahvesi içeriz. Evet. Hani bu da fark eder mi vücudumuza?
Şöyle, totalde aldığımız kafein miktarına göre, şimdi biz Türk kahvesini içiyoruz günde 1 veya 2 tane. Yanında kaç bardak Türk çay içiyoruz, orası tartışılır. Onun yanında kola içiyoruz, hele önümüz yaz, soğuk içecek olarak kola içiyoruz. Bazıları diyet yapıyoruz, işte yeşil çay içiyoruz onun içinde kafein yoktur veya azdır diye. Böyle olunca miktar çok şey bir şekilde artıyor. Yoğun bir şekilde artıyor. Aslında hani günde 400 miligramı ortalama geçmeyin diyorlar kafeinde. Ama bu da yine kişinin metabolizmasına göre çok değişiyor.
Bu 400 miligram kaç bardak çay ya da kahveye tekabül ediyor hocam?
Şöyle bir mesela bir Türk kahvesinde bir ortalama bir Türk kahvesi fincanını kahve içerseniz 65 miligram civarı şey almış oluyoruz.
Kafein almış oluyoruz. Evet, oradan evet. Hesap edebiliriz. Evet. Çayda ne kadar onun bilgisini verebilir miyiz?
Çayda çok ona yine aslında hani sadece şeyde değil tabii çayda çayı alırken ne kadar şeyde alıyoruz ne
koyulukta mı hani demleme içiyoruz. Usulü olarak
koyu mu içiyoruz ona göre de aslında değişiyor. Ama hani çayda yine işte 70 miligram, 70-80 miligram civarı eğer büyük bir kupayla içiyorsak o civarlara gelebilir.
Evet.
Bir koyu kahve seven birisiysek.
Evet, tamam iyi oldu hocam bunları söylediğiniz. Çünkü hani 400 miligrama ulaşmaya hani 70 günde bir bardak bir kupa çay içiyor olsak yaklaşık 5 kupa çay içsek en fazla bu kafein miktarını vücudumuza almış oluruz. Ama bunun üstüne çıkmamak lazım. En azından selülit için diğer başka sebepler için de muhakkak doktorlarımız ya da sizin gibi değerli eczacı hocalarımız uyarırlar dinleyicilerimiz ama biz şimdi bu nötr bilgi olarak dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hocam burada süremizin de sonuna geldik. Varsa eklemek istediklerinizi de alalım sonrasında sizi uğurlayalım.
Yani şöyle söyleyebilirim hani çayda minimum 25 miligram biz o küçük çay bardaklarında minimum 25 miligram civarı alıyoruz. 25-50 miligram kesin alıyoruz. Hani onu işte çok koyu tüketirseniz kupalarda artıyor. Büyük kupalarda tüketirseniz ona göre artıyor. Ama evet. Kahvede de var, enerji içeceklerinde var, işte kola da var. O yüzden mesela espresso içiyorsak kahve, mesela espresso'da 100 miligramdan 200 miligrama kadar değişiyor. Bunlar bir de kahvenin cinsine göre de değişebiliyor. O yüzden onları da aklımızda tutmak gerekiyor.
Yani aslında selülit için tedavide faydalı ama her şeyin fazlası zarar cümlesini de unutmamak lazım.
Kesinlikle. Yani selülit de aslında hareketsiz yaşam tarzını değiştirmezsek, kötü beslenme, sigara, karbonhidrat, alkol, tuz bunlardan uzak durmazsak hiçbir etki gözlememize olanak yok. Ama masajla birlikte hani bölgesel olarak dolaşımı hızlandıracak çözümler selülit görünümünün azaltılmasında yardımcı oluyor.
Evet, bir de son olarak şu cümleyi de sizin cümlelerinizden yaptığım alıntılarla ekleyeyim. Hani %100 selülitin çözümü olmadığını söyledi hocamız sevgili dinleyicilerimiz ama tamamen yok olmasa da görünümün azaltılması konusunda önerilerde bulundu. Yine programımızın tekrarını dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde podcastlerimiz var. O tekrarını dinleyerek ve not alarak siz de bu tarifleri evde deneyebilirsiniz diyelim. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili saygılarla uğurluyoruz hocam. Sevgili dinleyicilerimiz Güne Bakan'da Sağlıcak'la köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız vardı. Bugün kadınların en çok rahatsız olduğu problemlerden birini, selülitleri konuştuk. Nedir, neden oluşur, bitkilerden faydalanabilir miyiz? Özellikle kafeinin rolü nedir? Detaylarıyla aktardı hocamız bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı. Bir omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı bir anlayabilse, kalbin tek arkadaşı açsa bütün dağları, açsa da gelse bir anlayabilse beni, kalbin tek arkadaşı açsa bütün dağları, açsa da gelse. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam. O gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. O gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam. O gül yüzünü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. Seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. O gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. O gül yüzü seyretsem, düşse karlı yollara, düşse de gelse.
Çalışanların Dünyası.
Çalışanların Dünyası köşemizle yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Tarkan hocam, sesimi duyabiliyor musunuz? Merhaba hocam.
Ben duyuyorum sesinizi.
Biz de şimdi sizi çok iyi duyduk hocam. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk tekrar, sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla Türkiye'de sosyal politikaları konuşacağız. Hocam, sosyal politika dediğimizde ne anlıyoruz? Özellikle ülkemizde son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz?
Şöyle diyebiliriz genel olarak sosyal politikaya, güçsüz durumda olanların, dezavantajlı olanların korunmasını sağlayan politikalar genel olarak böyle diyebiliriz. Yani engelli vatandaşlarımızdan yaşlılara, işte çocukların desteklenmesinden, sağlık hizmetlerinde muhtaç olanlara yardım edilmesine çok geniş bir alanı kapsıyor. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de son 20 yıla baktığımızda zaten istatistikler ve tablo sosyal yardımlarda nasıl bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. Şöyle ki Sezin Hanım, 2002 yılında sosyal yardımlara ayrılan pay 1.3 milyardı. Bu Türk lirası olarak söylüyorum. Hı hı. 2020 yılına geldiğimizde şu anda sosyal yardımlar için ayrılan pay ve ödenen rakam 69.3 milyar Türk lirası. Hı hı. Yani 20 yıllık süreçte 53 kat artmış bir sosyal yardım bütçesinden bahsediyoruz. Aynı zamanda da burada tabii şöyle bir şey tartışılıyor. Yani sosyal yardımların bu kadar çok artmasının olumlu ya da olumsuz mu diye tartışılıyor. Ama biz şunu biliyoruz. 2002 yılında sadece 4 kalem üzerinden ya da 4 program üzerinden sosyal yardım ödenirken şu anda 48 kalemde sosyal yardım ödeniyor. Hı hı. Dolayısıyla burada yani mesela hiç gündemde olmayan işte muhtaç asker ailelerine yönelik nakit düzenli bir nakit ödemesi var. Bu ödeniyor. İşte muhtaç asker çocuğu yardımları var. Acil afet durum yardımları var. İşe başlama yardımı, gıda yardımları, işte barınma yardımları, sosyal konut projeleri, elektrik tüketim desteği, işte dün mesela doğalgaz desteği açıklanmıştı. Böyle baktığımızda günün ihtiyaçlarına yönelik sayısının da 4'ten 48'e çıktığı, bütçesinin de 53 kat arttığı 1.3 milyar Türk lirasından 69.3 milyar Türk lirasına çıkan bir sosyal yardım programı görüyoruz. Elbette sosyal politika dediğimiz şey sadece bu sosyal yardımlardan ibaret değil. Çok daha geniş bir çerçeveye, kapsama işaret ediyor. Ama bizim özellikle toplumsal açıdan baktığımızda bu sosyal yardımların sosyal politika içerisinde vatandaşların hayatına dokunan en önemli bölümler olduğunu ifade edebiliriz.
Tabii muhakkak hocam. Peki bu yardımlarda ülkemiz sizin anlattığınıza göre iyi bir ivme kazandı. Bundan sonra nasıl devam edecek?
Şimdi bir kere Sezin Hanım, genel olarak bu sosyal yardımlarda eskiden daha çok talep odaklıydı. Hı hı. Yani bir muhtaçlık, talep söz konusu. Şu anda da belli sosyal yardımlarda böyle olmakla birlikte artık arz odaklı çalışıyor. Yani kavramsal olarak böyle ifade edebiliriz. Hı hı. Yani arz odaklıdan kastettiğimiz, örneğin devletimiz kömür yardımı yapıyordu. Özellikle dar gelirli ailelere kışın halen devam ediyor. Ama doğalgaz desteği diye bir destek de vermeye başladı. İşte dün itibariyle 230 bin haneye ilk taksit ödendi. İlk taksitin bedeli de yaklaşık olarak 80 milyon Türk lirasıydı. Buna biz arz odaklı diyoruz. Yani ihtiyaca göre devlet yeni ihtiyaçlar ve alanlar tespit ediyor.
Yani bireysel bunları talep almıyor, devlet kendi bu yardımı sunuyor vatandaşlarına, değil mi? Doğru anladım.
Şöyle, insan odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla sosyal yardımları sunuyor. Elbette ki yani şöyle bir müracaat söz konusu oluyor. Çünkü burada Sezin Hanım, yani muhtaçlık şeyini tespit etmek açısından doğru. Online oluyor zaten bu dediğimiz şeylerin.
Kuruma gitmelerine gerek yok.
Gerek olmadan e-devlet üzerinden evraklarını işte oraya yüklüyorlar, öyle diyelim. Sonra bu hak sahibi olmaları durumunda, yani muhtaç olmaları durumunda onlara veriliyor. Yani bu arz odaklıdan benim kastettiğim, devlet ihtiyaç alanlarını tespit ediyor, yeni sosyal yardım programları ilan ediyor ve bu ilan ettiği sosyal yardım programlarından vatandaşlarımız yararlanıyor. Mesela bunun en yaygın olarak toplumda da çok büyük kabul gören evde bakım ücreti var, biliyorsunuz.
Evet.
Evde bakım maaşı. Bu engelli bireyleri olan vatandaşların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ödenen bir maaş. Dolayısıyla bu daha önce yokken şu anda var ve 535 bin vatandaşımız evinde engellisine bakması şartıyla kendilerine ödenen maaşlar söz konusu. Bunun dışında da işte eğitim öğretime giden çocuklara eğitim ücreti veriliyor. Burada tabii gelir durumları dikkate alınıyor. Kişinin işte üzerine kayıtlı tapulu evinin olup olmaması, aracın olup olmaması. Bütün bunlar elbette bence önemli çünkü bu milletimizin vergileriyle oluşturduğu bütçeden ödeniyor. Dolayısıyla hem doğru yere hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gitmesi de son derece önemli. O nedenle kavramsal olarak şunu söyleyebiliriz. Daha çok devlet ihtiyaçları tespit edip talep odaklı olmaktan arz odaklı bir sosyal yardım sistemine geçtik. Ve bu sosyal yardımlarda da temel hedef insan odaklı ve hak temelli. Yani bu kişilerin hak ettiği bir şeyi onlara sunmak anlamında söyleyebiliriz.
Evet, muhakkak bu sosyal özür dilerim hocam. Muhakkak bu sosyal yardımların toplumsal gelişime de katkıları vardır. İstihdam açısından ne gibi katkılar sağlıyor toplumsal gelişime? Ondan da bahsedebilir miyiz?
Şöyle söyleyebiliriz Sezin Hanım. Şimdi bu yardımların bazıları hanelere, bazıları hane halklarına yapılıyor, şahısların kendilerine. Elbette bunun toplumsal gelişime de önemli katkıları var. Şöyle düşünelim, engelli bireylere sahip olan hanelerde onlara diyelim ki engelli aylığı ödemek, işte onlara bakmak, bakan aile yakınlarına evde bakım ücreti ödemek, bu yani birkaç açıdan önemli çünkü engelli bireyin başka bir yerde hizmet alması yerine kendi ailesi içerisinde hizmet alması onun sağlığı, geleceği açısından daha önemli görünüyor.
Tabii, tabii.
Bir böyle bir önemli katkısı var. Bir başka boyutu engelliler, engelli vatandaşlarımız ailelerine böylelikle hani bu kavramı çok dikkatli kullanmak istiyorum. Yük olarak görülmekten çıkıyor. Çünkü ona bakması şartıyla aileye verilen bir gelir söz konusu oluyor. Bu da engelli vatandaşlara bakma oranını artıran bir etkisi oluyor.
Evet, hocam peki anne baba emekliyse yani devletten zaten hali hazırda bir maaş alıyorsa yine bu aylık veriliyor mu?
Şöyle bazı sosyal yardım programlarında Sezin Hanım şu yapılıyor. Aileye giren toplam gelir ailede yaşayan bireylere bölünüyor. Birazdan somut bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki ailede 4 kişi yaşıyor ve aileye 6 bin lira gelir giriyor. Bu 4'e bölünüyor hanede yaşayan vatandaş sayısına 1500 lira.
Evet.
Bazılarında asgari ücretin 3'te 1'inin altında gelirin düşmesi gerekiyor. Bazılarında brüt asgari ücretin, bazılarında net. Diyelim ki bu brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az düşme şartı varsa, şu anda 5004 lira biliyorsunuz brüt asgari ücret. Hı hı. İşte burada diyelim ki 1670 lira gibi bir rakam söz konusu diyelim.
Evet hocam, bu arada işte, son dakikalarımıza da giriyoruz izninizle, onu da hatırlatmak istedim.
Tamam, hemen toparlıyorum. Diyelim ki işte 6 bin lira 4'e bölündü 1500 lira. Asgari ücretin 3'te 1'in altında olduğu için bu ailelere evde bakım ücreti ödemek mümkün olabiliyor.
Evet.
Bunun gibi çok sayıda sosyal yardım programları var. Bunun hem ülkemizin yardım alanlar açısından önemli destekler oluyor. Hem de mesela eğitim yardımı yoluyla çocukların eğitim hayatında kalmaları sağlanmış oluyor. Çok geniş bir konu.
Evet. Dilerseniz
İnşallah
hocam
başka
bir başka programımızda yine daha da detaylandırarak konuşabiliriz sizin
evet,
takdiriniz
evet.
Tabii.
Daha iyi olur.
Çünkü gerçekten çok geniş bir konu. Muhakkak onu da hissettim. Sizin de dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz çok fazla bilgi var. Bir başka konunun alt başlığı olarak da değerlendirebiliriz ya da yeniden aynı konuyu da değerlendirebiliriz. O takdir sizin değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz bugün anlattıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde bizlerle birlikteydi. Türkiye'de son yıllarda sosyal politika alanında yapılan çalışmaları anlattı ve çok gerçekten geniş bir konu. Tek programa sığdıramadık. Önümüzdeki programlarda tekrar daha da detaylı bir şekilde sizlere bu konuyu aktarmak üzere hocamızla sözleşti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcı Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.